Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayında konuğumuz ekonomist Doktor Murat Üçer. Kendisiyle belli periyotlarda yayın yapıyoruz. 2-3 aylık periyotta seçim öncesi bir konuşalım dedik. Hem hoş geldiniz diyelim hem de teşekkür ederim. Sağ olun Murat Bey, teşekkür, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, ben de teşekkür ederim davetiniz için.
Nasılsınız, iyi misiniz görüşmeye?
Valla uğraşıyoruz, yoğun ortalık yine. Biraz hafif dalgalanmalar var. Seçime giden 3 haftada enteresan bir yine hareketlilik var. İzliyoruz.
Bugün ne konuşacağız? Şubat ayı enflasyonu açıklandı. Mehmet Şimşek'in yine aynı gün televizyon kanalında katıldığı programda verdiği demeçler var. Hatta biz bu yayını yapmadan önce Cevdet Yılmaz da benzer bir açıklamada bulundu. Ve ekonomideki bazı veriler ne diyeyim bir 3-4 öncesine kadar pozitif değil. Esasında şöyle de özetleyeyim bizi belki. Birkaç ay öncesine kadar özellikle Merkez Bankası'ndaki yönetim değişikliğinden sonra esen pozitif hava en azından soru işaretlerini bırakıyor. Belki bazı için de karamsarlığa bırakıyor yerini. Bunları konuşacağız. Merkez Bankası ne durumda, enflasyon ne durumda diye. İstiyorsanız enflasyona başlarım. Şubat ayı enflasyonu beklentiden yüksek geldi. Merkez Bankası'nın çizdiği yol haritasından da yüksek geldi. Onu sorayım size. Bu enflasyon, Şubat ayı enflasyonu size ne söyledi?
Valla şimdi Şubat tabii biraz özel diye bakmak lazım. Tabii Ocak özellikle kötüydü. İşte asgari ücretin etkisi falan onlar çok konuşuluyor. Bunlar tabii özellikle yükseltti enflasyonu. Şubat ayında da gıda ağırlıklı benim görebildiğim tabii en azından benim tahminlerim aylık verilerde özellikle yanılabiliyorum ama neden yüksek geldi diye baktığım zaman temel belirleyici gıda gibi biraz ortaya çıkıyor. Özellikle işlenmiş gıdada ciddi bir enflasyon var. Tabii buradaki asıl sıkıntı yani enflasyon biraz tabii çıpayı kaybettiği için artık tahmin etmek de biraz zorlaşıyor tabii. Yani bu önümüzdeki dönemin en büyük sıkıntısı olacak aslında. Şimdi tabii önce bir Ocak, Şubat tamam geride kaldı. Mevsimlikten arındırıyoruz. Dörtler civarında bir aylık hızı var diyelim. Ama tabii biliyorsun Ocak, Şubat'tan önce bu 3'e kadar düşmüştü. Ben böyle bayağı bir hani olabildiğince mevsimliklerden arındırarak aylık ritmini okumaya çalışıyorum. Bazı özel ayları hani biraz ayıklamak lazım ama tabii aylık 3 enflasyon çok yüksek. Yani burada fiyatlama hareketleri, beklentileri falan şifalamak çok zor. Merkezin işi tabii gerçekten çok zor. Çünkü önce bir buralardan bir 3'e düşeceğiz. Sonra oralardan bir 6 aya kadar çok da zaman yok. Çok tabii genel konuşuyorum ama böyle 1,5'lara falan düşmesi lazım. Biraz ben burada takılıyorum. Ne olacak da 1,5'a düşecek? Niye 1,5? Çünkü onu yıllıklandırdığın zaman 20'nin biraz altı bir enflasyona denk geliyor. 1,5 aylık şey. Ya ben biraz böyle zaten bu söyleniyor. Sayın Bakan da söylüyor, Merkez Bankası. Hani yıllık rakamlardan çok aylığa bakıyoruz. Ocak, Şubat çok çirkindi ama hani Şubat 4 kabaca. Hizmet ekstra problem tabii. Evet. Hizmet enflasyonu 5 küsür falan ve biliyorsun Amerika'da falan yani hizmet en aslında enflasyonun temel gidişatı ile ilgili bilgi veren rakam. İşte en son bir Amerika şey için değil de misal diye söylüyorum. Mesela bu süper çekirdek diye bir kavram çok yakından takip ediliyor. İşte hizmetlerin içinden konut hizmetlerini de alıp yıllıklandırıp bakıyorlar falan. Şimdi bizde aslında bu şekilde baktığın zaman gidişat gerçekten çok endişe verici. 5 küsür hizmetler var, 4'ler falan böyle diğer çekirdek endikatörler falan. Tabii bu umut nedir? Önce bunun bir tekrar Ekim, Kasım, Aralık ritmine dönmesi. Oraya döndük. Şimdi ekonomi falan tabii yeteri kadar yavaşlıyor mu? Hiç emin değilim. Şimdi mesela kurda bir hızlanma var son dönemde. Bu da problem falan. Yani böyle biraz şeydeyiz. Kısır döngüdeyiz maalesef. Yani umutlu bir bekleyişle bunun yavaş yavaş Merkez Bankası'nın dezenflasyon patikasına yakınsamasını falan bekliyoruz ama burada tabii realist olmak lazım. Yani bu stratejiyle bu iş olur mu? Benim çok açıkçası kafamda soru işaretleri var. Yani 45 ile veya bugün işte dün yapılanlarla işte kredi tarafında tekrar bir takım müdahaleler, işte kur tarafında biraz müdahaleler var tekrar. Öte yandan ekonomiyi biraz yavaşlatalım, çok yavaşlatmayalım. Yeniden dengeleyelim, o daha iyi. Biraz reel döviz kurunu değerlendirelim. Şimdi birdenbire o değişti biliyorsun. Çünkü uzun zamandır rezerv yakıyoruz. Onu yakarak ancak... Buyurun tabii buyurun.
Estağfurullah. Şimdi şey önce şu o tarafa geleceğiz de şunu sorayım. Şimdi Merkez Bankası dedi ki bize mevsimsel ekran arındırılmış enflasyona bakacağız. Siz de ona bakın. İşte hatta şimdi onun bir grafiğini de veriyor arkadaş. Yılın ilk yarısında %4, Ocak hariç %3, son 2,5, yılın son çeyreğinde %1,5. Aylık bazda bu rakama geldiğinde biz yol haritamız, planlamamız işliyor demekti. Eğer bu olmazsa eksik açtırma yapacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız evet. Dedi. Şimdi patika bu patikada değil miyiz biz Şubat itibariyle?
Ya Semih, yanlış olabilirim ama ben aslında senin söylediğin netlikte de Merkez Bankası'nın yön gösterme yapmadığını düşünüyorum. Yani son PPK metninde hani bozulma diyor. Yani benim patikamla tutarsız olduğu takdirde sıkılaştıracağım demiyor. Şimdi mesela ben orada biraz herkes tabii çok haklı olarak belki Merkez Bankası da haksızlık etmeyelim. O mesajı vermek istedi. Daha şahin diye yorumladı ama ben biraz böyle daha bir şey okudum oraya. Yani ne demek bozulma? Şimdi üçte takılırsam ben bozulmuş mu oluyorum falan. O çok net gelmedi bana ve senin ben de kaçırmış olabilirim. Ama hani senin söylediğin aylık netlikte de hani bir yerde bir metinde bir şey yazmıyor açıkçası. Orası biraz bence gri alan gibi geliyor bana. O da kendi içinde bir problem zaten bana sorarsa. 6 ay sonra hala 3'te gidiyorsa, 3'e yakın bir yerde gidiyorsa, düzeltilmiş hareketli ortalaması alınmış enflasyon işte mefselikten arındırılmış. Tabii o mefselikten arındırılma olayı da bir parantez açayım. Bunu işte imkanım oldukça bir yerde orada burada söylüyorum. Zaten bu rakamların bizim tarafımızdan değil, hani Merkez Bankası ve veya TÜİK tarafından yayınlanması lazım ki herkes aynı ya. Yani nasıl milli gelirde herkes aynı rakamı çeyreksel olarak konuşuyor. Şu anda orada da öyle olmamız lazım falan. Onu bir kenara bırakırsak hani bunu ima ediyorlar ama bu patikayla faiz hareketi konusunda ben senin ifade ettiğin, çok güzel ifade ettin ama ben senin ifade ettiğin kadar
Net bir
net
şey
değilim
göremez.
açıkçası. Tekrar üçüncü ve son defa belki ben kaçırıyorum. Yani orada biraz böyle bana sanki bekleyeceğiz. Bu işte lagler var, gecikmeler var falan şeklinde daha böyle bir ağırdan alma tavrı var. Yani daha bir sözle böyle bir şahinlik gibi mesajlar vermek var falan. Onun için yani benim burada endişem biraz sanki bekleme eğilimi şu anda ağır basıyor olabilir. Fakat tabii bu piyasanın da bir ne beklediğinin fonksiyonu olacak. Mesela işte yatırım bankalarından biri çıktı 500 dedi Nisan'da. Şimdi herkes birdenbire oraya doğru yakınsarsa bu defa Merkez Bankası'nın işi daha zorlaşacak falan. Belki dediğim gibi yani sen şey yapmak istersen ben o kadar net okumadım. Onu
Yok.
belirtmek istedim.
Doğru, herkes bu kadar netti ama yok, bazı yorumlar öyleydi. Yani ilk defa neyi izleyeceğimizi söyledi Merkez Bankası. İlk defa derken yani eski yönetime göre
Tabii,
karşılaştırıyorum.
şey çok net. Zaten verdikleri enflasyon raporlarındaki patika 14'e giden önümüzdeki sene sonra 9'a giden patikanın zaten matematik olarak hani aylık Excel'de çözdüğün zaman böyle bir patika çıkıyor. Ama faizle bu patika arasındaki ilişkiyi Merkez Bankası biraz daha sanki gevşek bıraktı gibi geldi bana. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa patikada herkes anlaşıyor mu? Çok olumlu bir şey. Çok ciddi bir taahhüt verdiler aslında. Çok iyi bir sinyal verildi.
Peki şimdi dediğiniz 500 bas puan seçimden sonra yavaş
Ben
yavaş
demiyorum. Bir yatırım bankası
yok
demiş.
yok siz yatırım
Nereye doğru
bankası
gideceğiz? Nereye doğru
evet
gideceğiz? O
piyasada
önemli.
tabii yavaş yavaş bu fikir artık oturmaya ve tartışılmaya başlandı. Seçimde de pek bir şey kalmadı. Ama bugün Merkez Bankası seçim öncesindeki Merkez Bankası yönetimine benzer bir hamle yaptı. Eksik karşılama yaptı. Krediye kıstı. Taşıt hariç kredilerde sınırı düşürdü. Biz faiz artışını artık sona geldik. Bundan sonra faiz yapmayacağız. Başka yöntemlerle sıkılaştırma yapacağız mı demek? Yani esasında herkes eskiye mi dönüyoruz? Yine bu Merkez Bankası politikalarında diye düşünüyor.
Yani bir parça sinyal açısından doğru olmadı bence. Hani çünkü burada bir defa şey de yapıldı. Döviz piyasasında da biraz eskiye dönüş havası estirildi.
Konuşuluyor.
Yani işte dendi ki 10,5 1,5 arası falan ancak satın işte ne bileyim 10 milyonu geçmesin falan filan. Yani dolayısıyla bu aslında biraz hani eskiye dönüş kantitatif şeyler sınırlarla ve döviz piyasasında bankalar üzerinden direkt bir takım müdahalelerle iş tutulmaya çalışılıyor gibi bir hava estirildi. Bu tabii hoş olmadı. Yani çünkü yeni yönetim normalleşme falan derken birdenbire iki hareket bizi dediğin gibi senin de Mayıs 2023 öncesine götürdü. Burada tek umudumuz yine, burada umut tükenmiyor diyorsun. Seçim öncesi bir yönetim mecburiyeti olduğu, şimdi tekrar tutup bir faiz hareketi falan yapamayacağıma göre biraz böyle bir deneyim falan ama tabii burada bir kredibilite açısından bir hasar oldu. Zaten hani var bir kredibilite sorunu. İyiye gidiyorduk. Şimdi birdenbire tabii bu sinyal hiç hoş olmadı açıkçası. Ama tabii hala seçimden sonra ne olacağız? Nasıl bir seçim? Hani oraya gitmek istediğimden değil de siyasi tablo ortaya çıkacak. Orada Sayın Bakan'ın ekibinin Merkez Bankası'nın pozisyonun ne olacak falan. Yani orada hala bir normalleşme faiz üzerinden devam edebilir. Bunu geçici bir önlem olarak seçime kadar bunlar yapılmış olabilir. Seçim sonrası tekrar bir faizle, ortodoks bir para politikası hamleleriyle tekrar bir şeye dönebiliriz, kredibilite inşasına dönebiliriz. Ama tabii açık konuşmak gerekirse bu son 1-2 günün şeyi çok bir etkisi olmaz. Sinyal etkisi de bence oldukça negatif oldu. Ben öyle okuyorum.
Sürekli de gelecekten umut besliyoruz. Bu da bizim güzel özelliğimiz herhalde.
Tabii.
Şimdi
tabii, olmaz.
Sonu, şimdi evet. Sonu.
Neydi o? Umut yiğidin ekmeği miydin?
Evet.
Umutsuz olmaz tabii. Bir de yani tabii her şeye rağmen enteresandır Türkiye hikayesi. Hani çok vaktinizi aldım ama hani aslında gidiyor. Yani bir türlü gidiyor. Tabii burada tabii bozulmalar var. Ekonomik fundamentallar falan filan. Gerek kurumsal zayıflamalar falan ama yani böyle hakikaten ümit hani tamamen de bir değişim olabiliyor. Çok beklenmedik şekilde seçim sonrası gördüğümüz gibi mesela.
Esneyiz gerçekten. Hem aşağı yönü pragmatist. Şimdi değişen şeyler işte enflasyon dediğiniz gibi 2023'ün son aylarındaki %3 biraz üstünde düşen aylık enflasyonlar kötüleşti. İşte Merkez Bankası'nın bazı sinyallerinde bazı kötüleşmeler var bazı bir şeylerinde piyasanın kötü algıladığı. Bir de rezerv meselesi var, döviz meselesi var. Hı-hı. Biraz önce bahsettiniz çok az işte döviz piyasasında bazı müdahaleler yapıldığı haberlere giriyor. Ama rezervlerde satış var özellikle yılbaşından beri.
Tabii.
Şubat'ta da var, devam ediyor. 2023'ün kış aylarında, sonbahar sonu kış aylarında sürekli artan rezervler yeniden eksi satışa, nette satışa döndü. Döviz kurlarında dediğiniz gibi biraz artan, yine esasında enflasyon, aylık enflasyon bayağı altında kalsa da yine artış temposu hızlandı diyelim dövizdeki. Bu ikisine bakarak hem dövizdeki hem de Merkez Bankası'nın rezervlerindeki durum nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya şimdi herhalde Merkez Bankası'nın şöyle bir stratejisi olduğunu söylemek mümkün. Yani ben o çok net herhalde. Reel döviz kurunu değerli tutacağım çok hafif. Burada ben bir akım başlatacağım. Yani hem dışarıdan bu şekilde sermaye çekeceğim. Hem de içerideki yerleşiklerin döviz TL tercihini değiştireceğim benim lehime. Bu şekilde de bir kendi kendini besleyen bir olumlu bir daire veya olumlu bir döngüye gireceğim. Bu da dezenflasyona yardımcı olacak. Dış dengeyi de rezervleri eritmeden tutacak. Ha bu arada yeniden dengeliyorum ekonomiyi. İşte ticaret açıkları daralacak falan filan. Böyle bir strateji vardı ama hani bu strateji tabii şu ana kadar öyle çok istenen yönde gitmiyor bence benim okumama göre. O yansıttığınız grafikte de ben çok yakından açıkçası takip ettiğim bir grafik bu. Ne var? İşte günlük kurda değer kaybı ve onu tabii 3 günlük hareketli ortalama yapıyoruz. Aksi takdirde çok dalgalı oluyor. Aynı şekilde de günlük net rezervlerdeki değişim. Tam senin dediğin gibi işte Kasım, Aralık falan Aralık'ın son haftaya kadar her şey iyi gitti. Ama sonra Merkez Bankası bu kuru 0,1-0,2 günlük bir değer kaybı bandında tutarken rezerv yakmaya başladık. Bu tabii iyiye işaret değil. Yani bizim dünyanın rezervi falan yok Türkiye'de. Dış dengede hala bir çok çabuk bir adjustment yok. Yani o geriden ve yavaş geliyor. Mesela Şubat'ın rakamları, ticaret tarafında açıklanan rakamlar Aralık-Ocak'taki olumlu havanın biraz tersine döndüğünü, yani ticaret dengesinin çekirdek tarafında bir bozulma olduğunu gösteriyor filan. Yani orası da çok hızlı gitmiyor. Dolayısıyla tabii rezervleri yakarak kuru enflasyonun altında götürme stratejisi ne kadar sürdürülebilir? Benim açıkçası orada çok ciddi endişelerim var. Son dönemde de zaten yani grafikte görüldüğü gibi günlük 0,4'ler filan söz konusu. Bu da hani 20 günle çarptığınız zaman çok ciddi aslında kurda bir değer kaybına işaret ediyor. Yani aslında şu anda Merkez Bankası öyle döviz kuru biraz reel olarak değerlendireyim de orada para çekeyim psikolojisinden şu anda uzaklaşmak zorunda kaldı gibi zaten. İşte o yüzden zaten biraz döviz piyasasına müdahaleler geliyor falan filan. Ya bu tabii çok hassas bir denge. Burada umut yine seçim sonrası işte beklentilerin iyileşeceği, işte ne bileyim yatırımcıların ilgisinin var ilgi ama şu anda o ilgi paraya dönmüyor. Bunu haftalık portföy rakamlarında çok rahat görüyoruz. Onun tekrar bir girişe döneceği falan şeklinde böyle bir ödemeler dengesi tarafında bir rahatlama. Onun sonra işte yaz aylarının cari dengedeki fazlalarıyla buluşacağı falan filan böyle. Ama bu tabii zamana karşı yarış. Yani hep bu zamana karşı yarış Türkiye'de. Bana biraz riskli geliyor ve ben bu grafiği çok önemsiyorum. Şu anda tabii net dış varlıklardaki azalmanın durulması kuru hızlandırmakla ilgili biraz da. Ama o zaman kuru hızlandıracaksak o zaman o strateji tutmayacak. Yani Anlatabiliyor muyum? Hani reel döviz kurunu gerçekten kalıcı bir şekilde yapabilmeniz lazım ki insanlar şey desinler. Ha tamam, bunlar çok ciddi. Reel döviz kurunda da artık strateji bu. Belli bir değerlenme olacak. Ben de bari o zaman TL'ye döneyim demem lazım. Veya yabancı, ha burada sağlam bir reel döviz kuru değerleme bu olsun diye söylemiyorum. Yani nasıl bir beklenti oluşacağını anlatmaya galiba çalışıyorum. Yani yabancı diyecek ki reel döviz kurunda değer, o zaman ben de gireyim Türk varlıklarını alayım. Yani 25'ten 10 yıllığı toplamaya başladım ama öyle bir hava yok. Yani ne enflasyonun düşeceğine dair ne de reel döviz kurunda bir kalıcı değerleme olacağına da biraz tıkandık, uzun lafın kısası. İki grafik gösterdiğiniz, benim de çok önemsediğim yani grafikler bunlar, raporlarda filan. Bu enflasyonun aylık hızıyla bu rezerv kur dinamiklerini çok yakından gerçekten takip etmek gerekiyor. Şu anda Merkez Bankamızın maalesef işi oldukça zor gözüküyor. Yani burada seçim sonrası faizin tekrar yükselmesi, kapsamlı bir program falan, bunları bir parça konuştuk. Yani ben biraz burada olayı siyah beyaza dönüştürüyorum. Yani bir iş ya tam kapsamlı yapacağız ya da böyle günübirlik biraz yaşamaya yine devam edeceğiz gibi geliyor bana. O kapsamlılık ne kadar kapsamlı olur, ne olur? Onu önümüzdeki 3 hafta bilmeyeceğiz.
Cevdet Yılmaz bugün demiş ki enflasyon ile mücadele 2025'te hızlanacak. Ha. Bundan yaklaşık 2-3 hafta önce Asaf Bey'e bir yayın yaptım. Dün de Atilla Bey'e yaptım. İkisi de şey dedi. Ya bu enflasyonu böyle zamanla yaymanın çok büyük sıkıntıları var. Yani tabii, bu işi hızlı yapmak, sert yapmak ve olabildiğince kısa sürede tamamlamak lazım. Peki Türkiye gibi ülkelerde uzun zamanı yayınca, yani dünyada pek örneği yok ama Türkiye gibi ülke başarısız çok düşük dedi. Şimdi Cevdet Yılmaz da bunu söyleyince şunu anlıyoruz. Yani böyle gideceğiz biz. Yani bu sene çok da büyük bir
mesela. Şimdi yani sürekli erteleniyor. Yani tamamen yani söylediğin gibi. Yani ben Atilla ile ve Asaf Hoca ile aynı fikirde olmayı hiç sevmem ama yok, şaka bir yana, şaka bir yana tabii dedikleri tamamen doğru. Bu katılaşmış enflasyon dinamiklerinde, fiyatlama hareketlerinin bozulduğu, çıpanın kaybedildiği dinamiklerde ne kadar çabuk ve kararlı hareket edersen oraları düzeltme imkanı o kadar artıyor. Ne kadar beklersen kemikleşiyor, bu kadar basit. Yani hepimizin fiyatlama hareketleri falan ona göre artık herkes 50, 60, 70, 30, 40 dünyasında olduğumuzu düşünüyor. Kimse o Merkez Bankası'nın dezenflasyon patikasını karar verirken kendi kararın şeyi bir girdisi olarak almıyor. Bu 2025 falan bence tamamen Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı nasıl Cevdet Bey bunu ifade etti bilemedim. O demeci kaçırdım ama bu hakikaten talihsiz. Çünkü ne kadar beklersen dediğin gibi o kadar katılaşacak, o kadar zor olacak. Yani son bir şey söyleyeyim bu konuda. Ya Amerikalılar 3.5'ta paniklemiş vaziyetteler. Yani hani 3.5'ta eğer yanlış hareket, iki tarafa da policy mistake var şu anda. Yani para politikasında hata olasılığı var. Geç yaparsan boşu boşuna resesyon, Trump'a iyice hediye vereceksin. Eğer ama erken indirmeye başlarsan, 3.5'ta kalırsa ne olacak? O zaman daha ciddi bir tekrar faiz yükseltme söz konusu olacak. Yani bu adamlar 3.5, tamam biz Amerika'dan çok farklıyız falan, biz burasıyız falan ama yani 3.5'taki o meseleler şu an için Türkiye'de fazlasıyla geçerli bu katılaşma olayı. Siyaseten kabul edilebilir bir şeyde bunu götürmek. Ama bu işte tamamen problem olan da bu. Enflasyon buralara geldikten sonra bir kereye mahsus maliyeti alıp programı koyup kararlılığı gösterip çözmek lazım. Yani bu biraz Alexander'ın düğümü. Şimdi Netflix'te de var ya Alexander falan, bir yerde bir düğüme böyle kılıç atıyordu falan. Biraz Alexander düğümü bu iş yani. Çünkü öbür türlü Sisyphus'un kayası oluyor. Çıkıyor tekrar kafandan aşağı düşüyor. Bunu ben şey yapmadım bu arada. 80'lerde bunu yazan paper'lar vardı. Bak nasıl yaşlıyım biliyor musun?
Son olarak şunu söyleyeyim. Biz tabii daha çok para politikasını konuştuk. Daha bir de bir de bu maliye kısmı var. Ki orada siyaset daha çok devreye giriyor. Yani tabii, sonuçta kamu bütçesi falan bir sürü orada daha çetrefilli, yani siyasi açıdan, iktidar açısından daha çetrefilli konular var. Sadece Merkez Bankası'nın mesela diyorsunuz ya işte faizlerin daha sık olması lazım. Yani seviye söylemiyorum. Tabii. İşte bazı adımların atılması lazım. Ona atılsa bile maliye politikasında da kapsamlı bir işe yapılmadan bu enflasyonun gerçekten tek hane veya işte düşük çift haneye ulaşması mümkün olur mu? Piyasa sıkışıyor, insanın ekonomik durumu kötüleşiyor falan. Bir de sonuç elde edememek var bu işte.
Tabii. Tabii ki kapsamlı program derken maliye politikası bunun en önemli bacaklarından bir tanesi. Ama hani bunu Sayın Bakan da vurguluyor. Maliye politikamız destekleyecek diyor falan. Bu çok önemli tabii. Hiç tereddütsüz. Hani kapsamlı programın en önemli bacağı da çok inandırıcı bir bütçe perspektifinin 3 yıllık verilmesi falan. Hani orada mıyız? Bu da tartışılır. Bunun bir de gelirler politikası tabii bacağı var. Çok net mesajlar gelmesi lazım ücret ayarlamaları konusunda. Yani kapsamlıdan kastımız tamamen bu. Makro ihtiyati politikaların mümkün olduğu kadar çabuk ortadan kaldırılması lazım. Mesela ben kredi tarafında tam tersi düşünüyorum. Sınırlamanın katılaşmasının yerine yumuşama, yani oraları serbest bırakmamız lazım. Faizi doğru yere koymamız lazım. Maliye politikasını destekler, gelirler politikası.
Dövizi ne yapmamız lazım Murat Bey?
Nasıl?
Dövizi baskılamak doğru mu?
Sizin zaten dövizi yönlendirebilecek kadar rezerviniz yok. O yüzden hani siz doğru bir programla sermaye çekip aslında dövizde bir ölçüde reel olarak değerlenmeye bence müsaade edebilirsiniz. Burada ama tabii koşul, bu kısır döngüyü kırmanız lazım. Yani ekonomiyi soğuturken reel döviz kurunda bir değerlemeye izin verebilirsiniz bir müddet diye düşünüyorum açıkçası. Ama hani burada para politikasının doğru yerde olup sermaye çekebilecek. Şimdi diyecek ki sıcak paracılar, işte bak aynı biz bunu yaptık falan filan. Bu zaman kazanma meselesi. Yani bunu yapmadan zaten uzun vadeli yatırım çekmek zaten mümkün değil. Yani kısa vadede bunu bir yapıp istikrar programı çalışıyor sinyalini çok net verip oradan uzun vadeli yatırım, gerçekten sermaye, doğrudan yabancı yatırım çekmeye falan çalışmak lazım. Yani reel döviz kurunda biraz değerleme bence okey ve Türkiye bunu bence kaldırabilir. Ama tabii bunun çok kapsamlı yine reformlarla, aynı şeyi söyleyeceğim ama, yapılması lazım. Yani şirketlerin şu andaki durumunun daha iyi anlaşılması lazım. İhracatçının durumunun daha iyi. Çünkü çok fazla maliyetler var üzerlerinde. Yani onların da çok iyi anlaşılıp işte asgari ücreti arttırırken ondan sonra bir de işte kuru da değerlendiriyorum dediğiniz zaman krediye de erişiminizi kısıyorum. Girdi maliyetleri artıyor falan. O zaman da şirketlere çok yükleniyorsunuz falan. Yani bunların böyle bütünlük içerisinde bakılması çok önemli. Program da bu zaten. Yani IMF tadında bir program bu zaten. Bunlara bakar zaten.
Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Çok sağ olun. Esasında Mısır'da konuşmak isterdim. Ama daha önceden konuşmadığımız ve bugün olduğu için onu da başka bir programda Mısır'da çünkü.
Neyi konuşacağız pardon?
Mısır. Devalüasyon yaptı ya.
Oo, evet tabii. Evet.
Faiz yükseltti.
Bono ihraç etti galiba. Onu da konuşalım istersen.
Çok teşekkür ederim.
İstanbul'a gelişmekte olan piyasa masası gibi hepsine
evet,
bakıyoruz.
Evet. Size daha sık yapmamız lazım. Çok 2-3 ay çok uzun oluyor Murat Bey. Onu söyleyeyim şimdiden. Biraz evet. Daha sıkkaştırırsak seviniriz. Çok teşekkür ederiz vakitteyiz.
Benim,
çok sağ olun.
Tahminleri hiç çıkmadığı için 3 ay falan minimum. Unutulması için öyle gerekiyor. Evet, çok teşekkürler.
Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.